Herkese selamlar. Sıfırdan Globale'nin bu bölümünde Şahin Seçil'le birlikteyiz. Şahin hoş geldin.
Hoş bulduk abi, nasılsın?
İyiyim, teşekkürler. Şahin, Heybooster'ın kurucusu. Aynı zamanda daha öncesinden ajans ve kurumsal geçmişi de var. Şahin, istersen öncelikle seni biraz tanıyalım. Daha önceden ben kendi podcastime seni konuk almıştım ama Sıfırdan Globale'ye ilk kez konuk alıyoruz. O yüzden bir hızlıca kendinden bahsedebilir misin?
Abi, üniversite sonrasında e-ticarette birazcık ben gözümü açtım. Bundan bir 11 yıl önce. O zamanlarda tabii yazılım, altyapı, teknoloji, yatırım gibi şeyler çok olmadığı için çok alışkanlıklarımız da o yönde değildi. Çok başarılı girişimlerim olmadı. Ama o günden bugüne hep e-ticaret dikeninde problemler çözerek kariyerimi inşa ettim. Bunun çok uzun, büyük bir kısmı da dijital pazarlama alanında ajans ekosistemi içerisinde gene e-ticaret şirketlerine danışmanlık vererek geçti. Geçtiğimiz 2 yıl önce de zaten çok uzunca süredir dillendirdiğimiz, ya biz ajans tarafında ulaşabileceğimiz kişi kapasitesi belli. Yani istesen desen binlerce kişiye destek olamıyorsun. Biz bu rakamı nasıl binlere, 10 binlere, 100 binlere çıkartırız derken verdiğimiz o hizmeti yazılıma aktarma fikri gelişti. Ve sonrasında Heybooster kurduk. Temel olarak Heybooster'da amacımız içeride dijital analisti olmayan şirketlerin, genelde de globaldeki karşılığı medium-sized şirketlerin pazarlama verilerini anlamlandırarak onları rekabetçi bir konuma yerleştirdik.
Evet, ben hatırlıyorum Heybooster'ın başlangıcını. İlk başta şey diye başlamış, Google Analytics'e entegre ediyorsun. Oradan
Evet.
hani bazı trendleri böyle alarmlar üzerinden haber veriyordu. İşte şu kurulumun düzgün gözükmüyor ya da işte şurada şöyle bir artış var, düşüş var falan gibi. Tabii o en başlangıcıydı. Şu an mesela Heybooster nereye geldi? Biraz hani onun da kısa hikayesinden bahsedebilir misin?
Ya belki yeni başlayacak arkadaşlar için güzel bir tüyo olmuş olabilir. O ilk başta böyle bir yalın versiyonla bir denemek istedik. Yani bu böyle bir fikir
Aynen.
var ama acaba çalışacak mı diye. Ve ilk ticaret şirketlerinin en büyük problemi olan KPI'leri takip etmeye odaklandık. Dedik ki biz analitiklerine bağlanalım, KPI'lerini takip edelim ve bir değişim olduğu zaman onları bilgilendirelim. O dönem çok arayüzle de uğraşmak istemediğimiz için direkt Slack botu olarak çıktık. Her şeyimizi Slack üzerinden entegre ettik ve çok da güzeldi. Aslında Slack botu olarak kalmak da istiyorduk. Çünkü UX tarafını geliştirmek oldukça çetrefilli, güç, yorucu, bir sürü disiplin gerektiren bir durum. Ama o tarafa doğru itmesiyle beraber taleplerin aslında bizim de yeni bir challenge'ımız başladı. Ve o geçtiğimiz 2 yıl boyunca hep kullanıcı deneyimi nasıl daha iyileştirebilir? Çektiğimiz datayı nasıl daha iyi anlamlandırabiliriz? Çünkü rakiplerimiz ya da sektördeki tool'lara baktığımız zaman veri çekmekle ilgili bir problem kalmadı günümüzde. Bugün Python bilmenize gerek yok. Çeşitli ara tool'larla beraber kolayca bu ihtiyacınızı giderebiliyorsunuz. Ya bu demek değildir kimse Python öğrenmeyin de. Hani Python bilmeyen bir pazarlama uzmanı da çok rahatlıkla derdini çözebiliyor. Bunun ötesinde ne yapabiliriz? Nasıl anlamlandırabiliriz noktasında geliştirdik ve tabii işin teknik yazılımsal taraflarını da onu kenara koyuyorum. Benim alanım biraz daha insight odaklı olduğu için bugün de muhtemelen oralardan daha çok konuşuyor olacağım. Ve 2 yıllık süre içerisinde de şu anda Epsimo'da duyurduğumuz bir ürün haline geldi.
Aynen. Şu an ama hala Google Analytics'ten mi besleniyor sadece yoksa farklı tool'lardan da besleniyor mu?
Şu an Analytics, Search Console, Facebook ve Google Ads'e bağlandık. Yani Google ürünleri artık Facebook hayatımıza girdi. İşte yakın zamanda Amazon, Shopify, diğer bütün network'leri de değerlendiriyoruz.
Süper. Anladım. Süper. Yani aslında tüm o e-ticaretin küçük ve orta ölçekli firmaların kullandığı e-ticaret araçları, analytics araçlarının hepsine bağlanıp burada insight'lar, içgörüler çıkarıyorsunuz. İşte uyarıyorsunuz kullanıcıyı. Şu an Slack bot devam ediyor mu? Ve hangi alanlarda mesela o uyarıları vermeye devam ediyorsunuz? Hangi kanallar üzerinden?
Abi Slack botu bizim için artık böyle bir içerideki bir feature olmuş oldu. Bildirim göndermek isteyen kullanıcılar Slack kullanıyorlarsa gönderebiliyorlar. Ek olarak aktif olarak e-mail'i daha yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Şey tarafında da o bütün pazarlama datalarını anlamlandırma kısmında da öyle bir şey oldu ki biz medium size hedeflerken bir anda daha enterprise level'daki şirketlerin de bağlandığını, onların da kullandığını görmeye başladık. Bu da bizi çok heyecanlandırdı. Çünkü günün sonunda kaynaklarımız limitli. Özellikle datayı anlamlandıran data science kısmında nasıl bunu maksimum faydayla kullanabiliriz noktasında yollar Heybooster'la kesişiyor.
Süper. Siz zaten ajans zamanında daha çok kurumsallara çalışıyordunuz. Şimdi tekrar kurumsallar bu sefer size SaaS tarafından geri gelmeye başladı. Belki hani orada ajans deneyiminizde daha da kurumsallara daha güzel bir şekilde hitap edebilecek bir ürün haline de dönüşebilir.
Zaten orada şöyle bir güzel bir şey var. Belki de bizim değer önerilerimizden birisi. Şimdi rakipler çok iyi yazılım şirketleri olabiliyor ama konuyu bilmedikleri için rapor ekranı hazırlamak da limitli kalıyor. Biz biraz daha o içerideki deneyimi, içerideki acıyı bildiğimiz için ona farklı bakış açısıyla bakabiliyoruz. Bu sadece bize özgü değil, bir rakibimiz var. Mesela rakip de aynı. Onların da bir 10 yıllık ajans geçmişi var. Ajans geçmişini bu tarafta geliştirmeye başlamışlar. Bu da bir farklı bir bakış açısı değer yaratıyor.
Evet, aynen. Süper. Şimdi Epsom'a lansmanı yaptınız geçen hafta. Öncelikle hani umarım güzel geçmiştir. Bir kesinlikle. O deneyiminizi almak istiyorum. Hani nasıl başladı, neler yaşadınız? Böyle çok yoğun talepler geldi mi? Böyle durumlar olabiliyor. Ve hani sizin için nasıl bir kazanım sağladı?
Öncelikle hani Epsom'a tarafını ben de çok duyuyordum. Ama böyle bir eğildiğim, yönlendiğim bir alan değildi. Çünkü gelirin büyük bir kısmını Epsom'a bırakıyorsun. O taraftaki kendi anlaşman doğrultusunda ve senin tarafta seni lifetime deal vermeye yönlendiriyor. Şimdi benim aylık sattığım bir ürünü herkesin ücretsiz satın alabileceği ömür boyu ve gelirimin büyük bir kısmını da Epsom'a vereceğim bir modelden bahsediyoruz. Hala çok fazla heyecanlandırmıyor. Sonra bir T anında hatırlamıyorum. Onlar girip bakıp bizi bulmuşlar ve dediler ki ya sizin ürününüzü çok beğendik, bir konuşalım mı? Konuştuk. Sonra dediler ki biz sizi selected olarak ayın ürünü gibi konumlandırmak istiyoruz. Sizin için de uygun mu? Tamam dedik. Konuşmaya başladık. Ve çok açıkçası önden çok gönüllü olmasam da bir yola girdik. Çok gönüllü değildim ama bununla ilgili çok da güzel podcastler de dinlemiştim. Oradaki arkadaşların heyecanı da böyle bir içeride acaba dedirtiyordu bana. Şimdiki düşüncem olsa Prodacamp çok iyiydi. Epsom'u 2'yi koyardım, yatırımı 3'e koyardım. Yani gerçekten Epsom'un bir farkı varmış. Ne değişti hayatımızda ya da ne oldu diye sorarsan Epsom'la beraber Epsom'un içeride çok ciddi bir kitlesi var. Ve bu kitle seni yargılamayan, gerçekten beraber ne yapabiliriz mindsetiyle yaklaşan ve ürünün her yanını incini cincini kurcalayan bir. Yani sen oraya ne yazdıysan girip bakıyor. Böyle tek tek var mı yok mu, nasıl çalışıyor, iyi mi, verimli mi, feedback bırakıyor. Ve hatta sana daha öteye götürebilecek önerilerle geliyor. O yüzden kazandığın kitle bir de lifetime. Mesela başlamadan Epsom öncesinde şunu düşünüyordum. Ben gelirimin büyük bir kısmını paylaşacağım. Şu an şunu düşünüyorum. Ben bir sürü yol arkadaşı edindim. Birlikte beraber yürüyebileceğim. Çünkü onlar lifetime aldığı için feedback vermeye devam edecekler. Onların istediği de yarın öbür gün Heybuster'ı herkesin kullandığı bir ürün olması. O yüzden biraz böyle mindset'i değiştirip farklı bakınca biraz daha ürünü kullanıp feedback verecek kullanıcı aradığı noktada gerçekten Epsom çok tatmin edici bir yer.
Süper. Aynen yani o gelir anlamında çok büyük bir şey getirmese bile orada aldığın feedback kazandığın işte o kullanıcılar aslında dediğin gibi power user oluyor. Hani onlardan gelen feedback'i her zaman önemsemek gerekiyor. Anladığım kadarıyla onlar size ulaştığı için o zaman siz aslında böyle çok şey yapmadınız. Çok fazla bir duyuru, ön duyuru yapmadınız. Mesela daha önceden konuk aldığımız Epsom'un lansmanı yapan bazı şirketler hani buna böyle bayağı bir yüklenip işte tüm Facebook'taki gruplara giriyorlar, gruplara oradan paylaşıyorlar. Aynı gruplara saldırıyorlar. Sizde öyle bir durum olmadı anladığım kadarıyla değil mi? Sadece Epsom'u kendisi şey yaptı, size duyurdu yani.
Olmadı. Biraz biz de orada da stratejik yaklaştık. Kendi kitlemize şöyle bir içeriden çıtlattık. Orada bir onları tekrardan aktif edebilmek için ama bizim aradığımız şey daha çok Epsom'un kitlesiydi. Yani Epsom'u bilen gerçekten orada böyle derinlemesini araştırıp bu early adapter olabilecek kullanıcılara ulaşmak. Ben bugün zaten Epsom'a sonrasında da Facebook gruplarına saldırdığımda aylık fee'yi belki yıllığa çekip hani bak bu gruba özel ben aylık fee fiyatını ver sana bir yıl vereceğim dediğimde zaten alabilirim. Hani ona lifetime vermeme gerek yok. Ve gelecek olan kitle Epsom'un kitlesi olmayacak o zaman. Çünkü dışarıdan Facebook grubunun bir kitlesi olacak. Biz direkt core Epsom'a odaklandığımız için birazcık akışına bıraktık. Şeyden de çok da mutluyum. Hani hala da güzel gidiyor. Çok aşırı bağırmak da istemiyoruz. Hala da istemiyoruz. Hatta web sayfamızda bile pricing'i tam o şekilde düzeltmedik. Yani orada hala bir aylık var ama burada Epsom'dayız gibi bir durum. Öyle bir durum, yani öyle bir pozisyon alıyor.
Aynen,
bu arada
aynen öyle.
Şeyi de ben çok değerlendirmelerini tavsiye ediyorum burada girişimci arkadaşlara. Yani şirketi konumlandırırken ya da orada karar verirken elinizde ne var? Aynı bir satranç oynar gibi. Ben hangi pozisyon içindeyim, ne yapıyorum? Ya bir anda eğer bütün kozlarınızı tek yere oynarsanız bu sefer sonrasında oynayacak başka bir şeyiniz kalmayacak. Şimdi ben Facebook gruplarına saldırdım, lifetime verdim. Güzel bittikten sonra hadi şimdi bir de aylık diye saldıramam. Ben yani artık o kozumu kullanmış oluyorum orada.
Aynen. Aynen. Yani özellikle yani hedef kitleniz çok çok çok geniş değilse aynen orada çok daha dikkatli olmak lazım. B2B'de mesela belli bir hedef kitleniz var.
Hacmi.
Aynen o yüzden o hacmi tüketirseniz dediğin gibi yani herkese yıllık lifetime dağıttıktan sonra kimse aylık almak istemeyecektir.
Bir de şey de var. Orada çeşitli stratejiler de koşuluyor. Kimisi herkese bağlıyor, lifetime sonrasını upgrade ediyor. Bu da çok güzel bir strateji.
Aynen.
Kimisi var bunun üzerinden çok PR yapıp orada yani şey noktası da olabiliyor bazı startuplarda dinlediğim. Artık böyle son çıkış. Hani köprüden önce son çıkış. Yani ya para geldi şirkete geldi. Gelmedi kapatacaklar. O noktada saldırmak onlar için de çok şey anlamlı. Üzerine inşa tabii edebiliyorlar. O yüzden böyle hangi pozisyondasınız? Elinizde ne var? Nereye götürmek istiyorsunuz? Hep böyle değerlendirmek, best practice'lere uymadan sorgulamak gerekiyor.
Aynen öyle, aynen. Yani çünkü hepsi şirketin işte konumlanmasına, hangi müşteri kitlesine hitap etmesine, bir de olgunluk seviyesine göre de çok değişiyor. Siz mesela hani 2 senedir bu işin üzerinde uğraşıyorsunuz. Ürün zaten belli bir olgunluk seviyesine gelmiş. Hani belki bundan bir sene önce olsa Epsumo'yu yapıp böyle çok daha fazla promote etmeye, yaymaya çalışabilirdiniz.
Hani çünkü o zaman şunu düşünüyorsun. Hani ya ben Epsumo'ya gireyim, ne kaybederim ki? Bol bol feedback toplarım, oradan geliştiririm. O bana hız kazandırır. Mesela bir yıl önce olsaydı çok daha farklı düşünürdük muhtemelen.
Aynen. Aynen öyle. Peki şu an Heybooster hani ne durumda, ne aşamada, bir yatırım turu almıştınız? Sonrasında hani şu an yani verebileceğin metrikler, KPI'ler var mı? Hani user sayısı olabilir, işte gelir seviyesi olabilir. Hani bundan paylaşabileceklerin.
Abi birazcık böyle geleceğe doğru bakarak götürebilirim. Yani içeride şu anda 1500'ü aşan bir kullanıcı var. Bu kullanıcıların bir kısmı aktif olarak sürekli giriyor, bir kısımları ara ara giriş yapıyor. Bazı kullanıcılar da ürünü gelişimini uzaktan takip ediyor. Ama o community ile bir olmak, iç içe olmak çok keyifli. Götürmek istediğimiz nokta, startup dünyasında zaten birazcık böyle baremlerde belli. İlk 10 bin dolar MRR açmak, sonra 30 bin dolar açmak ve bu şekilde yukarı doğru tırmandırmak. Ve bu oyunu oynarken de çeşitli aşamalarda yatırım almak çok kritik oluyor. Çünkü SaaS odağında ajans da şimdi daha kolay. Çünkü ajansta bir müşteri alıyorsun. Diyelim ki işte danışmanlık aldın globalde. 3000 dolar fatura kestin. O 3000 dolar seni bir müddet nefes aldırabiliyor. Ama tool'da belki aynı efor sarf edip 99 dolarlık bir satış yapıyorsun. Özellikle ilk aşamalarda. Aynen. İşi daha oturtamadığın için, o güveni veremediğin için, kime neyi nasıl anlatacağını bilemediğin için. 3000 dolar 99 doları karşılamayacağı için aradaki farkı kapatabilmenin tek yolu yatırım almak, hisse paylaşmak. Şu anda ilk yatırım turunu aldık. İlk yatırım turu Wise Guys'tandı. Startup Wise Guys. Tavsiye ederim gençlere, girişimcilere bakmalarını. Özellikle hızlandırma açısından güzel bir hızlandırma programı. Çok verimli geçti bizim için. Ve aynı zamanda şirketi de bu vesileyle globale kurduk. Direkt İtalya'ya kurma şansımız oldu. Sonraki süreçlerde de global yatırma ağırlıklı kovalıyoruz. İlk biraz daha bize de öğretecek sektöre giriş için seed yatırımda. Şimdi ikinci tur yatırımı planlıyoruz. Bakalım. Hı hı. İnşallah 2022'nin ilk çeyreğinde kapatmak gibi bir hedefimiz var.
Süper. Umarım olduğunda bunu da duyurusunu yaparız. Çok teşekkürler. Peki şu ana kadar hani ajanstan başladınız, sonra SaaS'a döndünüz. Şu ana kadar senin SaaS dünyasında edindiğin öğrenimler nelerdir? Hani bizi izleyenlere, dinleyenlere paylaşabileceğin tavsiyelerin var mıdır? Özellikle işte böyle SaaS'a girişen çok fazla artık ekip oluyor. Mesela artık lise öğrencisiyken bile SaaS yapan arkadaşlar oluyor. O yüzden Türkiye'de de popülerliği oldukça arttı. O yüzden hani önemli olacağını düşünüyorum.
Biraz böyle mindset. Hani mindset'i değiştirmek lazım. Mesela belki de benim en zorlandığım şeylerden biri oldu. Çünkü 10 yıl danışmanlık verdikten sonra artık o dünyanın içindesin. Buradan çıkıp da SaaS'a dönmek birazcık farklı düşünmeyi gerektiriyor. Örneğin biz ilk versiyonu hatırlıyorum. Web sayfasında client kelimesini geçirmişiz bir yerlerde. Fotoğrafı evet. Sanırım. Halbuki artık hayatımızda client yok, user var gibi. Artık böyle ya da birine bir iletişim yaparken belki danışmanlıkta birebir anlatarak satmak bir karşılığı var. 3000 dolar alacaksın. Ama SaaS tarafında bunu nasıl otomatik hale getirebilirim? Nasıl sistematik hale getirebilirim? Bunlara bakmak gerekiyor. Tabii erken aşamada her şey otomatik değil. Biraz daha manuel götürmek lazım. Biraz daha yani oraya yoğunlaşıp anlamak gerekiyor ama günün sonunda bir farklı bir mindset var. Yeni başlayan arkadaşlara da tavsiyem yapabilir olmak bu işin çok küçük bir kısmı. Yani teknik olarak bir problemi çözebiliyorsan süper ama bu çok küçük bir kısmı. Gerçekten çok küçük bir kısmı. Fikir o da bir küçük kısmı. Yatırım bir küçük kısmı. Hepsi birleştiği zaman bir bütün olmuş oluyor. O yüzden nacizane tavsiyem girişmeden önce bol bol kitap okumaları, bol bol anlamaya çalışmaları. Mesela ben kendi geçmişime bakıyorum. İşte ben liseli yıllarda eski kütüphanemi karıştırdım geçen bir vesileyle. Ya hep böyle business odaklı kitaplar okumuşum. Üniversitedeyken de keza öyle. Hep girişimcilerin hayatlarını okumuşum. Ya birazcık böyle ya o dönem okuduklarım beni bu yola itmiş ya zaten içinde varmış ve onları okumuşum bilmiyorum. Ama o okuduklarınla şekilleniyorsun. Ve bir yerden sonra da müşteriyi de anlaman lazım. Ajans tarafında o kadar çok toplantıya girdim, o kadar çok yıllar içerisinde biriktirdim ki artık o müşteriyi de anlayabiliyorum. Şimdi bunlar olmadan sadece teknolojik olarak yapabiliyorum dersen çok büyük bir kısım boş kalmış oluyor. O yüzden ben olsam bir şey yapabilmek yerine bir startup'a girip startup'ta onu canlı canlı deneyimlemek, başarısızlıkları da deneyimlemek, başarıyı da deneyimlemek, belirli bir aşamadan sonra o tarafa dahil olmak isterdim. Ki bununla da birkaç tane kişinin çok güzel sözü var. Tam rakamları hatırlamıyorum ama işte 30 yaşına kadar başkasının parasını batırın. İşte 30'da 40 arası uzmanlaşın. 40'tan sonra girişimciliğe başlayın gibi yol haritaları var. Tavsiye edilenler. Güzel. Çok mantıklı yani. İlk başta bir başkasının parasını batır. Harca. Hani çünkü çok fazla fail edeceksin tecrübesizlikten. Sonra uzmanlaş. Çünkü her şey kodu çalıştırabilmek değil. Kod çalışır ama bir yerden sonra iş öyle bir büyür ki ölçekleyemezsin. Çok daha büyük problem. Ve birazcık deneyim gerektiriyor. O yüzden çok heyecanlı olmak yerine birazcık daha soğukkanlı olup. Yani o fırsat her zaman olacak orada. Yani dolarla kazanmanın cazibesi 10 yıl sonra da olacak. Yani bugün dolar arttı deyip hemen ya süper deyip süper diyen bir startup'a girsinler.
Aynen, zaten hani deneyim olmadan bunları yapmak gerçekten çok daha zor. Bunu yapan bir şirkete girmek de her zaman bir opsiyon olabilir. Zaten biz de hani buna yönelik olarak iş ilanlarını sürekli koyuyoruz. Özellikle de yurt dışına iş yapan, müşterisi olan şirketlerin ilanlarını koyuyoruz. Hazır bundan bahsetmişken sizin var mı ilanlarınız, iş ilanlarınız varsa koyalım ve buradan da duyuralım.
Abi süper olur. Ben onu paylaşayım yayın sonrasında. Yani şu an için o hatta onunla ilgili bir landing page de oluşturuyorduk. Oluşturduktan sonra süper. Paylaşayım. Çok da keyifli olur.
Tamamdır. Biz de bunu notlarımıza ekleriz. Zaten aynı zamanda iş ilanları sayfamıza da ekleriz. Oradan da duyurmuş oluruz. Süper. Çok teşekkürler Şahin paylaşımların için. Son olarak senin eklemek istediğin, hani sorsaydık, keşke sorsaydım dediğin bir konu var mıdır iletmek istediğin?
Ya, çok keyifli oldu. Birazcık şeye bakmak gerekiyor. Çok fazla ileri baktığın noktada kayboluyorsun. Ve ya ben bunu başaramayacağım diyorsun. O seni demoralize ediyor. Çok böyle problemlere odaklandığın zaman da ne yaptığının içinde savruluyorsun. O da demoralize ediyor. Zaten startup dünyası çok böyle Luna Park gibi. Hani bugün bir haber geliyor, çok mutlusun. Ya mutluluktan ağlıyorsun. Yarın aynı bir saat sonra bir haber geliyor, dibe vuruyorsun. Bu sefer yüzünden ağlıyorsun. Yani o çok böyle şey. Ya orada hep böyle bir ileri bakıp gitmek istediğin yere. Sonrasında orada ne engeller var? O engelleri nasıl kaldırabilirim diye odaklandığında o momentum içerisinde hareket ediyor. Yani çok fazla şey yapmadan, heyecana kapılmadan, bunun biraz da uzun soluklu bir yolculuk olduğunu bilerek gitmekte fayda var. Benim çevremde gördüğüm ya da konuştuğum kişilere hep şu soruyu soruyorum. Şu an yaptığın işi 10 yıl sonra da yapmak istiyor musun? Çünkü bir startup kuruyorsan o senin bebeğin gibi, ondan ayrılamayacaksın. Bu bilinçle girmek gerekiyor. Yani ben başladım, olmazsa bırakırım. Yok. O kadar emek efor vereceksin, sarf edeceksin. O yüzden ilk adımı doğru atmak lazım.
Evet, yani mesela 5 sene sonra bundan çıkarım, exit ederim diye düşünmek hani belki bir nebze kadar kabul edilebilir ama hani ondan exit edince de muhtemelen yeni bir girişime atılacaksın. Çünkü hani o içinde olmalı ki o sayede hani başarılı olabiliyorsun ya, yani.
Şey çok güzeldi. Supermetrics'in CEO'sunun öyle bir şey vardı. Çok başarılı şirket, çok büyüdü. Doğru zamanda doğru yerde geliştiler. Yani onunla konuşurken diyor ki hani exit yapmayı planlıyor musun? Yani çünkü artık o seviyeye de geldi. Neden diyor? Aynen. Hani ben yaptığım işten mutluyum. Eğleniyorum. Burayı büyütmeye devam ediyorum. Exit ne yapayım? Şimdi baktığın zaman bu adam exit etse yani 7 sülalesine yetecek kadar parası olacak. Ama olay işte para değil. Exit etmek değil. Olay senin oradaki ekosisteme sağladığın katma değer. O exit edip golf oynamak yerine Supermetrics'i geliştirip dijital anlamda sorun çözmeye devam ediyor, etmek istiyor. O yüzden bu mindset'te olmak lazım. Zor bir ülkede yaşıyoruz. Maddi kaynaklarımız limitli. O yüzden para bizim için çok öncelikli oluyor, mecbur. Ama işte o mindset değişmeye başlayıp da ya ben bu yaşamı hayata niye geldim? Benim faydam ne? Noktasında artık o 5 yıl 10 yıllık planlar çok bir anlamsız oluyor. Ya anca şey olması lazım işte. Hani ben bundan exit edip daha büyük bir fikre. Ya yani mesela işte Amazon'da hani Jeff Bezos'un yaptı. Tamam artık Amazon'u bırakayım da uzaya gideceğim. Hani çok böyle başka bir şey olması lazım ki değişsin yani. Öteki türlü para kazanmak için exit etmek çok anlamlı değil.
Aynen. Aynen. Bu arada bir şeyi soracaktım. Aklımdan çıkmış, onu bir sormak istiyorum. Sizin Heybooster'da hani oluşturduğunuz şirket kültürünü ben takip ediyorum yakından. Hani ondan da biraz bahsedebilir misin? Mesela en başından beri uzaktan çalışıyordunuz. Hani böyle ama sık sık bir araya da geliyorsunuz. Böyle hani retreat tarzı şeyler yapıyorsunuz. İşte bir ay bir yerde bir ev tutup orada çalışıyorsunuz gibi şeyleriniz var. Biraz ondan bahsedebilir misin? Hani sizin için nasıl bir deneyim oldu? Bir de Covid tam denk geldi bunun üstüne. Denk hani geldi. Nasıl bir deneyim oldu sizin için bu süreç?
Şeydi aslında o birazcık Hebuster'dan da önce Busuras'la beraber başlayan bir
doğruydu. Evet, aynen. Ya,
biz bunu nasıl remote başlatırız demiştik. Sonra remote çalışma kültürünü oturttuktan sonra Hebuster'a gelen ekip de herkes bu konuya çok açıktı. Ve öyle olunca bir anda yani hiçbir şey diye zorlanmadık. Ya bu iş remote olur diye hiç düşünmedik. Ya zaten hatta o dönem arkadaşlar da farklı illerdeydi lokasyonu. Zaten buluşma şansımız yoktu. Direkt remote olarak başladık. Ve o önceden de bir deneyimimiz olduğu için hiç orada sekteye uğramadı. Tabii Covid'in üzücü etkileri var. İşte sosyalleşemedik. Hani o bireysel olarak yaşadığımız sıkıntılar dışında iş tarafında bir soruna yol açmadı. Ve zaman içinde kendi çözümlerimizi de geliştirdik. Orayı da daha eğlenceli hale getirdik. Şu anda keyifle gidiyor. Birazcık daha ama ofisin de şeyini özlemeye başladım. Mesela biz Covid öncesi haftada bir, iki haftada bir mutlaka ofiste buluşurduk. Şimdi evet. Onu birazcık daha sıklaştırmaya başladık. Ekibin de İstanbul'a gelmesiyle beraber haftada bir bir araya gelip hani orada bir catch up yapma, bir şeyleri yazıp çizme tahtaya. Çünkü o yazıp çizerken de çok gelişiyorsun. Yani şey diyemem, her şey dijitalde çok güzel diyemem. Ki yaklaşık kariyerimin son 7 yılını ben remote geçiriyorum. Yani Miro'ya yazdığınla deftere, tahtaya yazdığın aynı tadı vermiyor. Biraz böyle doğru zamanda doğru ihtiyaçlara yönelik adım atmak en sağlıklısı. Mesela yazın bir kamp yaptık Fethiye'de. Doğru zamanda hepimiz sıkılmıştık, bunalmıştık, birlikte çalışmak istiyorduk. Gittik Fethiye'de bir villa kiraladık ve çok eğlendik. O yüzden diyorum hep mevcut pozisyona bakmak lazım. Yani bu andaki bu pozisyonda benim neye ihtiyacım var? O zaten sana içgüdüsü olarak cevabı da veriyor.
Aynen aynen. Yazın mesela işte pandemi rakamları düşmüştü. Hemen bireye gelmek için uygun bir
orta. Yükseltelim deyip.
Aynen.
Ama tüketikleri boost etmek.
Aynen. Süper. Çok teşekkürler Şahin. Şimdi bir şey kısmı var. Seni daha yakından tanımak için hızlı soru cevap bölümü. Tamam. Bunu ben bu soruları şeyden aldım. Masters of Scale podcastinden belki dinliyorsundur. Reid Hoffman'ın sunduğu. Oradan aldığım sorular. Sana da hızlıca sormak istiyorum. Böyle aklına ilk gelen şeyi söyleyebilirsin. Ya da hani böyle aklına bir şey gelmiyorsa pasta geçebilirsin. Öyle hani biraz da bazıları da şakalı komik sorular öyle diyeyim. Şimdi başlayayım. Cebinde cep telefonu dışında taşıdığın, her zaman taşıdığın bir cisim.
Hiçbir şey yok. Gerçekten hiçbir şey yok. Yani kredi kartını da cep telefonun içine koyuyorum. Hiçbir şey yok. Cüzdan da taşımıyorum. Yani hiçbir şey yok. Ben sırtımda çantam var. Bir sebebi de odur. Yani ama hiçbir
doğru,
şey
evet. Sıfır yani. Belki kredi kartı diyebiliriz o zaman.
Yok kredi kartı cep telefonun içinde yani.
Ha anladım. Okey. Yapay zeka sende umut mu yoksa korkuya mı sebep oluyor?
Ya şöyle orada oyun değişiyor. Bilmiyorum ya. Daha eğlenceli bir dünyaya gidiyoruz. Ya kendi içinde değişiyor. Korkmuyorum. Sadece nasıl eğlenebileceğimi, tadını çıkartabileceğimi. Şu an zaten tadını çıkartıyorum adapte olabildiğim için ama gelecekte de bu duyguyu kaybetmemek lazım. Yakın zamanda Kasparov tekrardan satranç dünyasına döndü. Hani Kasparov'u hepimiz biliriz yani. Hatta YouTube'da çok güzel Twitter soru cevabı var. Yani müthiş bir şey böyle. Hani o bir kültür, o bir kalk böyle. Hani ya Kasparov satranç. Benim dönemdeki herkes bilir. Döndüğünde döneceğine pişman oldu. Yani çünkü Kasparov'u herkes yeniyor. Tamam mı? Böyle yani görmen lazım. Bir seri var böyle. Yani bir de şampiyonluğa, bir turnuvaya katıldı. Bir tane beraberlik alabildi. Geri kalan hepsi mağlubiyet. En son mağlubiyetinde elini bile sıkmadı karşısındakinin. Sebebi şu. Ya diyor ki benim yıllar içerisinde geliştirdiğim oyunu artık herkes çözmüş durumda. Aslında herkes çözmedi. Makineler çözdü. Makineler çözdüğü için herhangi bir satranç öğrenen birisi Kasparov seviyesinde çok hızlı erişebiliyor. Şu anki challenge artık bambaşka. Eskiden işte 90 artı maçlar varmış. 6 saat süren maçlar varmış. Şimdiki maçlar 5 dakikaya indi. Çünkü 5 dakika içindeki hamle sayın senin oradaki uzmanlığını ya da oyunu eğlenceli hale getiriyor. O yüzden oyun değişti. Adapte olabilmek lazım. Ben de şu an adapte olabildiğim için korkmuyorum. Gelecekte de bu videoyu izleyip hani kendime motive etmem lazım adapte olmaya.
Süper. Büyük düşünmek için favori mekanın.
O ormandır. Yani doğanın içi. Gerçekten doğanın içi. Yani hiçbir şey yapmayıp böyle doğada durduğum, yürüdüğüm zamanlar.
Süper. Sen zaten böyle uzun koşular da yapıyordun. Bisikletle uzun bisiklet gezileri de yapıyordun. Oradan zaten bayağı senin deneyimin vardır. Yarın şu anki işini kaybedecek olsan ne iş yapardın?
Ya bunu ara ara aklıma gelmiyor diye düşünüyorum. Çünkü her şey de değişiyor. Düşünmek de lazım bence bir noktada. Ya herhalde şunu yapardım. İşi olan birine gidip derdin ne diye sorardım. Yani çünkü birinin derdini çözdüğün zaman sana bir para veriyor. Hayatta kalabilmem için paraya lazım ya da değer üretmem lazım. Birileri için değerli olmam lazım. O yüzden Hani çok fazla meslek olarak bakmazdım da ben sana nasıl yardımcı olabilirim ve bu konuda bir yetim var mı? Yetim varsa da yaşamaya devam ederdim herhalde.
Aynen, süper. Özellikle bu startuplarda çok işe yarıyor. Mesela direkt startup'ın CEO'suna böyle bir soru sorsam, ben senin şu dertlerini derman olurum. Muhtemelen seni işe alır yani.
Abi şey de öyle bu arada, kariyerim de böyle gelişti. Yani bir şirkete gittim, şirkete sordum. Yani senin ne problemin var, onu çözdüm. Ben onu çözünce o başka problem verdi. Problem çözmekten hiç kaçmadım. Yani hiç bende şöyle olmadı. Mesela işte paid marketing, reklam tarafıyla başladım. Sonra analytics'ten çok soru geldi. Ben orayı araştırınca analytics'e doğru evrimleşti kariyerim. Ya biraz böyle problemlerin peşine koşunca zaten o şekillendiriyor biraz.
Aynen.
Şöyle bir dünya olur da hiç problem kalmaz. Her şeyi yapay zeka çözerse herhalde o zaman hep beraber tadını çıkartırız yani. Bana da orada bir ekmek düşer diye düşünüyorum.
Aynen aynen. Herkese böyle şey, evrensel temel şey gelir. Gelir o şekilde idare edeyiz. Cep telefonunun yapabilmesini dilediğin bir şey.
Yani bilmiyorum. Ya bence her şeyi yapıyor. Hiç vizyoner cevap olmayacak ama zaten eski model bir cep telefonu kullanıyorum. Ya bana kalsa bunu böyle kaydetsinler yeter yani, ömür boyu bunu üretsinler bana. Bilmiyorum ya, yapamadığı bir şey var mı? Her şeyi yapıyor yani.
Tamamdır.
Ya şey olabilirdi belki, ya onu da istemezdim. Hani böyle zihinle ilgili anlayıp algılayabileceğim. Ya mesela bazen oturuyorsun ve telefonda bir şeye bakman gerekiyor ya. Hani onu telefonuma bakmadan yapabilseydim hoşuma giderdi herhalde. Hiç ona bile mesela atıyorum işte Maps'le ilgili bir şeye bakacağım. İşte ben buraya ne kadar uzaklıkta giderim. Hiç telefonuma dokunmadan onun bana cevabını verse telefonun ya da artık bir teknoloji neyse, o çok keyifli olur.
Aynen. Yani. Şu an mobildeki... peki var olan uygulamalardan favori bir uygulaman var mı?
Abi To Do favori uygulamam. Ama iyi anlamda değil. Yani iyisinden kasıt şu. Wunderlist diye bir uygulama kullanıyordum. Çok başarılıydı. Her evet. Şeyle dört dörtlük. Bayılıyordum. Aşıktım. Bulduğum günden itibaren budur dedim. Wunderlist'i Microsoft satın aldı. Sağ olsunlar. Hatta CEO'su da en son dayanamadı. Twitter'dan yazdı. Hani bana geri satın ürünümü diye. Abi yani.
Hadi ya. Onu bilmiyordum.
Abi en son geldiği noktada ürünün şöyle bir problemi var. Mobille desktop senkronize çalışmıyor. Ya tek bir özelliğin var senin. Notları bir arada çalıştırmak çalışmıyor. Ama alışkanlık, not alma ihtiyacım var. Desktop ve mobil senkronize. O yüzden To Do diyebilirim.
Anladım. Anladım, süper. Bu arada LinkedIn'i de satın aldığında benzer şeyler olmuştu. Microsoft tabii LinkedIn o kadar büyük bir şirket olunca bir şekilde tekrar yoluna soktular ama başta dediğin problemleri ben de yaşadığımı hatırlıyorum. Koskoca LinkedIn'de bile Microsoft satın aldığında böyle bir sallanmıştı yani. Saçmalamaya başlamıştı.
Nasıl yapıyorlar? Hiçbir yani hayretle izliyorum. Ama gerçekten bu kadar tutarlı bir şirket kültürü de olamaz yani.
Aynen. Seni en çok etkileyen kitap.
Bak. The Hard Things About Hard Things. Dur bakayım. Doğru mu söyledim?
Güzel. Aynen. Onu ekleyeyim ben şey, linklere.
Abi aynen. The Hard Things About Hard Things. Abi şeyi anlatıyor. Bir tane girişimcinin bir hayatını anlatıyor. Ama böyle hem hikaye tadında hem de iyi bir yönetim kitabı. Sana nelerle karşılaştığını, nasıl çözdüğünü ve benzer durumlarda neler olabileceğini anlatıyor. Abi okuduğum en etkileyici kitaptı. Ve gerçekten oradaki kişinin de başına gelenler bayağı bir hayat yoğurmuş onu. Şimdi bu kadar yoğurulmuş birinin hikayesini okumazsan o hayat seni de aynı şekilde yoğurur. Birazcık okuyup ders çıkartılabilecek bir kitap olduğunu düşünüyorum.
Aynen, ben de kitabın özetini dinlemiştim. Bayağı güzel bir kitaptı aynen.
Çok iyi.
Özetinden bile. Aynen. Dağınık masa mı, düzenli masa mı?
Abi düzenli masa ama gerçek hayatta nasılsın diye şöyle masama bakıyorum. Yani dağınık. Ya sebebi şu, aslında benim için ihtiyacım olan şey not defterim ve bilgisayarım yanında defterim ve kalemim. Bunun dışındaki geri kalan her şeyi ben masamın üzerinde görmeyi seviyorum. Yani yerini bileceğim masamın üzerinde. Açık bir çekmece kurcalamayı sevmiyorum. O yüzden derli toplu olmam mümkün değil. Ama son cevabı derli toplu. En azından kendi şu küçük alanı.
Anladım. Açık ofis mi, kapalı ofis mi?
Abi çok değişiyor. Gerçekten bunu net bir cevap veremeyeceğim ama şimdi açık ofis deyince aklıma gürültü geldi. Yani gürültü, dış şartlar, mesela remote çalışıp karavanla gezdiğim dönemlerde onun sıkıntısını çekiyordum. Ama bir yandan özgürsün, gözün uzağa görebiliyor olabildiğince, onun getirdiği bir konfor var. Kapalı ofisinde işte ikliminin sabit olması, işte üst baş değiştirmemen, bir sürü şeyi organize edebilmen. Yani o yüzden biraz ihtiyaca göre ikisi de diyebilirim.
Evet, seninki tabii remote çalışırken açık kapalıyı değerlendirdin. O da farklı bir bakış açısı oldu aslında.
Abi ben çalışırken geliyor, çalışırken sivrisineğin geliyor, biri sokup gidiyor böyle. Hani çok
değişik. Evet, evet. Seninle bir konuştuğumuzu hatırlıyorum. Sen karavanla kamp yaparken internetin çok iyi çekmiyordu, o yüzden telefonla sesi almıştık. Görüntüyü de Zoom'dan yapmıştık, hatırlıyorum. Aynen. Yani bazen şartlar zorlayabiliyor hakikaten, öyle çok açık da olursan. Buzdolabında her zaman yarılan bir şey.
Güzel soru. Sanırım öyle bir şey yok. Yani işte bu limon, sarımsak onları geçtim. Yok yani yok gerçekten. Eski zamana kadar süt derdim. Süt ve süt ürünlerini çok seviyordum. Artık çok da sevmiyorum. Birkaç belgesel izledim. Orada bir böyle bir şeyim kırıldı. Şeyim kırıldı. Ama yok ya öyle. Hatta buzdolabı boş olsa bile. Arena Native böyle getir reklamı yapalım mı? Hani zaten oradan geliyor. Hani çok orada sabit bir şey yok.
Anladım. Yani şey tamamen şu an kazein diyetine mi girdim? Bu şeyi tamamen bıraktım mı süt ürünlerini?
Yok bırakmadım. Ya, hayatımın bir döneminde ben vejetaryen oldum. Ve o zaman bir şeyi tamamen bırakmanın getirdiği eziyetin ne olduğunu gördüm. Yani bir şeyi tamamen bıraktığın zaman da o da senin zihninde bir meşguliyet yaratıyor. Yiyecektim, yemeyecektim, yiyorum, yemiyorum. Ama gerek yok. Hani orada tadında devam etmek. Şimdi hani kekin içine süt kondu diye kek yemeyeceğim. Çok anlamlı gelmiyor bana.
Evet evet. Ben de bir dönem gluten ve kazeini birlikte bırakmıştım. Yani şey açısından güzel oldu. Bayağı güzel kilo vermiştim ama dediğin gibi çok zor oluyor yani. Özellikle abi, Türkiye'de hani öyle çok seçenek de yok. Gluteni bıraktın, kazeini bıraktın. Yiyecek pek bir şey kalmıyor geriye yani.
Ya şeyi çok isterdim ama. Yani öyle bir hayatım olsun organize. Ki bu da aslında hayatımın organize olmadığına bir işaret. Yani gerçekten böyle vejetaryen yemeklerle besleneyim. Orada öğünüme vakit ayırabileyim. Onu hazırlayabileyim. Ama genelde öyle olmuyor. Genelde o anda ne varsa hızlı erişebildiğin ona doğru eğiliyor. Psikolojin de ona etkiliyor.
Aynen. Aynen bende de öyle. Peki bir soru daha sorayım. Her sorular zaman çok... ezberinde soruları beğendin mi?
Sorular çok güzelmiş.
Aynen ben de çok beğenmiştim o yüzden bunları kopyaladım. Hepsini sormuyorum ama bazılarını soruyorum genelde katılımcılara artık. Kariyerinin en utanç verici anı.
Oo, düşünüyorum. Tabii birkaç tane vardır da. Abi bir tanesi var onu anlatamam.
Anlatabileceğim diyeyim o zaman.
Yani düşünüyorum. Ya böyle çok küçük çok fazla oldu ama.
Genel bir trend varsa o da olabilir. Şu tarz durumlar falan gibi.
Ya utanç verici değil ama böyle gerçek zamanlı çok problem çözmek zorunda kaldım. Yani şöyle şeyler oldu. İşte bir gün bir eğitim veriyorum. Tüm gün sürecek bir eğitim. Ama sunum hazır değil. Yani atıyorum işte 3 saate hazır. Geri kalan yani ilk 3 oturumu hazır. Son 3 oturumu hazır değil. O yüzden ilk oturumu anlatırken ara verip verdiğim arada diğer sunumları hazırladığım bir an olmuştu mesela. Hani böyle real time sunumu hazırlıyorum haldır oldu. O çok şeydi böyle. Yani hep böyle zorluk anlamında çok fazla hikayem oldu. Bir de şanslıydım. Yani böyle yaptığım hatalarda hep bir şekilde iyi oldu. Mesela işte bir maili atmamam gereken isim benzerliğinden dolayı bir başkasına attım. Normalde o bir başkası kötü niyetli olsa olay çok karışır. O arkadaş çok iyi niyetli. Şencim yanlış atmışsın. Gülcük koyup geri döndü yani. Birazcık da şeydim böyle. Güzel insanlarla birlikteydim çevremde. O yüzden yani çok hatam oldu. Ama bu hatalarım hep böyle geri çevrilen bir hatalardı. Hani hiç böyle hepsinden bir şey öğrendim. Hiç şey demedim böyle. Utandım. Bir an olmadı. Ya utandım o bir an anlatmadım da şimdi orada gizem yarattım. Ya bir sunum gene eğitim vermem gerekiyor. Bir kıyafetimle ilgili böyle olumsuz bir durum oluştu bir anda. Onu bütün gün toparlayamadım. O sürekli zihnimde döndü. Elimde olmayan da bir şart şeydi. Ondan utandım. Yani o sunuma o kıyafetle gidilmezdi yani. Ona utanmıştım. Herkes takım elbiseli ben orada olmadı ama.
Anladım. Benim de mesela şey olmuş yakınlarda örnek olarak vermek gerekirse. Bizim şu an çalıştığım şirketlerde hani database'de milyonlarca user var ama çoğu eskiden kalma filan. Yeni bir e-mail tool'u kullanmaya başlıyorduk. O da böyle yani çok şey bir tool değil yani çok kullanışlı, aşırı kullanışlı değil. Şey olarak default sender olarak tüm user'ları ekliyor böyle bir anda. Ben de böyle test yapıyorum. Sürekli böyle test e-mailleri atıyorum falan. O default user list bir kalmış. Böyle 200 bin kişiye bir anda böyle saçma sapan bir e-mail gönderdim. Test e-mail bilmem ne. Vırt vırt bir şeyler yazıyor.
Abi de 200 bin. Sürü...
Aynen yani. Bir sürü böyle support ticket falan geldi. Böyle bir aşı oldum böyle bir ya kendimden geçtim Allah ne yaptım ben falan diye silmeye çalıştım falan olmadı. Neyse sonra hemen yazdım yani şey şirket Slack'ine. Neyse ki kimse kızmadı yani olur herkesin başına gelir falan. Öyle benim de öyle bir şeyim olmuştu yani bayağı bir.
Support ticket'la ilgili öyle bir anım var. Şimdi support ticket'la genelde birini ticket attıktan sonra sen onu reply edip şey yapabiliyorsun. Yani o ticket'ı devam ettirebiliyorsun. Abi zaman içerisinde benzer şekilde support bir sürü support ticket birikmiş. Ben de işte CRM altyapısını değiştirdim. Hiç de aklımın ucundan geçmezdi gerçekten. Orayı çok temiz tutmaya çalışıyorum da onları da temizlemedim. Hiç geçmedi aklımdan. Abi normal rutin mailing gibi yap. Hatta o mailing de yakın zamanda oldu. Is your Google Analytics accurate gibi bir soru sordum. Hani ya gerçekten amacım Hebrews'un bir özelliği promote etmek ve Analytics'in bugün accurate mu? Hatta bugün çalışıyor mu? Doğru çalışıyor mu? Soru bu. Tabii İngilizce. Zaten supportların hepsi yabancı. Abi bir anda bir sürü support ticket kullanabileceğin tool'a senin analitiksin bugün doğru çalışıyor mu diye ticket açmış oldum. Yani eğlenceliydi. Bir anda bir sürü ticket'im döndü. Bir anda böyle düşünüyorsun, böyle growth için yapmış olsaydım bilinçli bir şekilde dikkat çeker miydi? Çekerdi. Çünkü biri soru soruyor sana.
Aynen. Güzelmiş. Peki kariyerindeki en büyük başarın sence?
Abi bir başarı, yani bir değil de birden fazla başarım oldu. Yani şey olmuyor böyle, çok fazla milestone oldu. Ve o milestone'ların çoğu da benle alakası olmayan işler. Yani orada belki şey tavsiye edebilirim. Çok, onu da çok akışına bırakmak lazım. Bir şekilde hayat sizin için o dizayn ediliyor diyor orada. Ya mesela en büyük başarım diyemeyeceğim. Benim başarım değil çünkü. Grup M'e girmek oldu. Kariyerimi değiştiren milestone'lardan birisi. Bir arkadaşım vesile olmuştu. Aykut Aslantaş. Aykut sayesinde, Aykut'un referansıyla ben Grup M'e girdim. Çok şey öğrendim. Sonra Grup M'deyken bir dönem yönetici olmak istiyordum. Çok iş arıyordum. Yani tam böyle gönlümden geçen bir sürü pozisyon var. Bir türlü olmuyordu. Sonra bıraktım artık iş aramayı. Tam dedim artık olmayacak herhalde. İş aramak da değil. Yani o gönlümden geçen yere zıplayamıyordum. Abi derken iProspect'in data ekibini kurmakla görevlendirildim. Yani böyle şey, ya düşün bak, çok arıyorsun, çok istiyorum, olmuyor, aramayı bırakıyorum, o şahane böyle bir şey var, ister misin? Yani bir şekilde hayatta o, ben çok arandım, onlar da hep benim karşıma çıktı ve devam etti. Böyle büyük başarı, büyük başarı şey diyebilirim, European Search ödülünü almak olur. Hani gerçekten o gece böyle hani sabahlara kadar eğlendiğimiz belki de kariyerimin en büyük anı. Yani bir Türk şirketi Avrupa'da yılın en iyi datayı kullanan ajansı olarak ödülü Türkiye'ye getirdi. Yani o benim için herhalde erişmesi böyle hayal ettiğim bir noktaydı. Çok güzeldi. Yani artık bir sonraki de Avusturya'da olur inşallah.
Aynen, süper. Bu Europe Research ödülünü iProspect'te mi almıştınız?
Yok, şeyde Busuras'ta oldu.
Ha, değil mi? Evet, ben Busuras diye hatırlıyorum. Aynen.
Busuras zaten şey, o ya, ödülün benim için anlamlı olması kısımlarından biri de o. Türkiye'den bir ajans katılıyor. Hiçbir şey yok. Orada bir bilinirliği yok. Bilinirlik olmadığı için jüriyi etkileme şansım yok. Jüri Şahin kimdir? Nesnihan kimdir? Ekip kimdir? Hiçbir şeyden haberdar değil. Bir önlerinde application var. Bir marka lekes çıkılmış. O markayı da tanımıyorlar. Yani o kadar bilmezliğin içerisinde karar verdiler ki evet, bu yılın ödülünü bu çocuklar hak ediyor. O benim böyle şey eşsiz bir anlamda.
Süper. Çok güzeldi, aynen. Her ay yapmayı dört gözle beklediğim bir toplantı var mı?
Ya toplantı var ama toplantı değil de o biraz kendimle ilgili bir şey. Ya kendimle olan toplantılarımı dört gözle bekliyorum. O da böyle kendime vakit ayırdım okuma aralıkları. Onları dört gözle bekliyorum. Yani bazen kitap oluyor, bazen oturup makale okumaya böyle ayırıyorum. Hani en çok böyle dört gözle beklediğim şey olsa gerek.
Nasıl bir hani düzenin oluyor orada? Haftalık mı, aylık mı? Ne zaman zaman ayırıyorsun?
Abi teorik olarak takvime baksan her akşamı orayı kapattım. Yani orayı hiçbir şeyin bloklamaması lazım. Ama öyle gelmiyor hayat. O yüzden genellikle haftada bir düşüyor. Yani böyle düzenli sistemle desen haftada bir derim. Ama bulduğum her fırsat o kendine o randevulaşma olmuş oluyor.
Süper. Güzelmiş. Bu soruda
şeyden de şundan diyemem. Hani bir kişiyle toplantı yapmak değil de, ya aslında orada da kendine toplanmak da değil. Kitaplarla toplanmak biraz bence farklı. Çünkü ya şöyle bir şey var. Hatta bu böyle negatif anlamda da yorumlanabilir. Şimdi birine vakit harcayacak. Mesela bir ara onunla çok böyle yazıyordum da tepki de alıyordum. Ya atıyorum YouTube'da video izliyorsun. 3 dakikalık video, 5 dakikalık, 10 dakikalık fark etmez. Bir şeyler izliyorsun. Abi o sana ağzına ne gelirse onu söylüyor. O anda. Kitaplı yazan ise kitaba vakit harcıyor, emek harcıyor, geri dönüyor, tekrar tekrar okuyor, tekrar tekrar revize ediyor, arkadaşlarına, çevresine paslıyor ve sana en temiz halini getiriyor. Şimdi o yüzden yani kitap versus herhangi bir YouTube videosu, yani o kitapla olan buluşma anı çok daha öğretici, çok daha deneyim yüklü.
Aynen, aynen. Aslında başka birinin böyle zihninden süzülmüş deneyimlere ya da işte fikirlere ulaşmış oluyorsun, o açıdan çok daha değerli oluyor. Mesela ben sesli kitap falan dinlersem genellikle daha böyle odaklanabileceğim zamanlarda yapıyorum. Ama podcast'i mesela araba sürerken podcast dinlemeyi daha çok tercih ediyorum. Çünkü dikkatim hep yolda yani. Ama mesela yürürken o kadar zihin boş. Dolaşıyor zihin. O zaman kitabı tercih ediyorum. Sesli oğlum, kitabı.
Bill Gates'in belgeselinde de vardı. Hani eğer kalem kağıt yoksa elinizde, not alamayacağınız bir ortamdaysa yani okumayın diyor. Hani minimum bir saat olsun o aralığınız. Yani bir saatten azsa da okumayın. Çünkü oturuyorsun, konsantre oluyorsun, kalkıyorsun. Oturup böyle uzun, olabildiğince uzun bir seriye dönüştürmek. Onu hiç bozmamak.
Evet, mantıklı. Mantıklı, aynen. Bir sonraki soruya geçeyim. Bu soruyu ben özellikle beğendiğim bir soru. Bir takım ya da bir ekip, tüm şirket için de olabilir bu. Belirlediğin en yaratıcı başarı metriği.
Tamam, takım için. Ya bizim klasik growth rate var orada. Hani ne kadar büyüyoruz. Ya şöyle startup gözünden bakacak olursam literatürde bakılan şey senin şirketin ne kadar karlı ya da ne kadar büyüyor. Yani çok hızlı büyürsün. Örneğin sürekli %40 kullanıcın artıyordur. Hiç kar etmiyorsundur. Bu senin %40 büyüme oranı topladığın zaman. %60 büyüyorsundur. %20 zarar ediyorsundur. Paran eriyordur. Ama %60 büyüdüğün için yatırımcı der ki tamam hani o arada %40'lık bir fark var. Yani genel anlamda SaaS dünyasında böyle hesaplanıyor başarı biraz daha. Takım özelinde bakacak olursak da ya bilmiyorum gene takım değil de gene hizmet bence orada değerli olduğunu söylüyor. Günün sonunda biz kullanıcılarımıza orada hizmet ediyoruz. Ve kullanıcılarımızın ne kadar bizi kullandığı, bizden faydalandığı. Danışmanlık tarafında ürettiğimiz proje sayısı, Hubster tarafında da ürettiğimiz insight sayısı gibi değerlendirirdim. Yani çok olayı bireysele indirgemezdim. Genel olarak da bu arada bir şeyleri bireysel indirmeyi sevmeyen bir karaktere büründüm. Hani don't take it personal'ı benim en böyle favori lafım. Hani kişisel, ya bana desen ki sen bu çalışmıyor. Hiç böyle kendi yaptığım bir şey bile olsa tam çalışmıyor. Hadi beraber düzeltelim derim. Yani hiç onu ya ben mi çalıştıramadım vesaire. Yani o kişiyi indirmemeyi tercih ediyorum.
Evet. Ya zaten bir kişiye böyle hedef koymak çok da mantıklı, makul olmuyor genelde. Özellikle böyle metrik bazlı koymak çok makul olmuyor dediğin gibi. Ama belki hani takımlara biraz daha konulabilir. Şirkete konabilir aynen.
Ya işte takımlara koyuyorsun ama mesela onu ben şimdi Hubster'da da çok güzel deneyimliyorum. Eğer yazılım yapan kişi müşteri tarafında bir sorumluluğu yoksa o müşterinin acısını anlamıyor. O yüzden de orada empati kuramıyor. Yani bütün takım oraya doğru ilerletmek en güzeli. Ama bu da kolay değil. Yani hiç kolay değil hatta.
Evet. Ona yönelik ben şöyle bir öneri duymuştum. Belki siz de uyguluyorsunuzdur. Ya da hani bu dinleyenler için de faydalı olabilir. Mesela tüm şirketteki herkesi, developerlar, designerlar, herkes dahil şeye yönlendirmek mesela. Her ay yeni bir kullanıcı açıp o kullanıcıyla hani bu özellikle o aha moment işte önemli olan aksiyonları almaları ve orada bir hani bir sıkıntı yaşıyorlar mı? Bir hani sürtünme yaşıyorlar mı? Bir zorluk yaşıyorlar mı? Onu deneyimlemeleri. Hani bence bu güzel bir yöntem. Hani bizzat onu kendin kullanıcı olarak girip bakıp görüyorsun yani ne olmuş, ne bitmiş, neyi düzgün. Hani belki yeni bir feature geliştirdin ama kullanması çok zor. Hani onu direkt herkes bizzat görmüş oluyor.
Abi çok mantıklı, çok güzel.
Aynen. Tamamdır, süper. Son iki soruma geldim. Favori zaman kazanma taktiğin?
Şimdi yakın zamana kadar şöyle bir yaklaşımım vardı. O iş bende derdim. Yani ne olursa olsun o iş bende derdim. Hepsini alırdım, patlardı. Patlayınca sabahlardım. Sabahlayınca çözerdim. Sonra o iş bende demeye devam ettiğim için patlamaya devam ederdim. Yakın zamanda hayır demeyi öğrendim. İş anlamında da. Ama gördüm ki hayır demek de sorunu çözmüyor. Başka bir şey olması lazım orada. Çünkü her şeye sen hayır deyince evet bir kısmı çözülüyor ama gene bu sefer iş aksıyor. Ama onun yerine şu anda takvimde belli zaman dilimlerini blokluyor. Mesela diyelim ki yatırımla ilgili bir şey çözmem gerekiyor. Abi güzel. Çarşamba günü 11-12 arası ben yatırımcıya bakacağım. Ve geri kalan bütün vakitte bununla ilgili gelen fikirlerimi bunun altında toplayacağım. Bir sonraki hafta tekrar bakmak üzere. Bu şekilde zamanları blokladığın durumda artık aklına yeni bir fikir de gelse dikkatin dağılmıyor. Ya bence burada zaman yönetimi değil dikkat yönetimi çok kritik. Çünkü işte alfa beta var tam şeyini bilmiyorum ama ya bir şeyden bir şeye geçince o beyin zihin değişiyor. Ve değiştiği noktada sen onu adapte olana kadar bir daha değiştiriyorsun. Bir daha gün bitiyor. Ve hiçbir faydalı çıktın yok. Onun yerine bütün yapmak istediklerini gruplandırıp, hele de takım içindeyse takımla da gruplandırıp, evet gel biz seninle bu yarım saat aralığında aklımıza gelen her şeyi konuşalım. Ama bu yarım saat aralığında. O yüzden birazcık zaman kazanma ve yönetim metodum ona doğru evrimleşti. Ama bu herkes için mutlu eden bir şey değil. Bu sefer mesela takımda senden destek isteyen birine diyorsun ki tamam seninle yarın şu saat aralığında konuşalım. Ya diyor bugün acil olmaz mı? Cevap bile yazmıyorsun çünkü planlamamışsın. Ona cevap yazmayı da planlamamışsın. Yani birazcık böyle kültürün bir parçası. Herkes böyle yaparsa, herkes takvimini etkin kullanırsa çok güzel çalışıyor. Mesela bunu yaptığım çalışma arkadaşlarım var. O kadar güzel ki. Yani notlarımı alıyorum çünkü biliyorum ki ben o hafta, o saatte onunla konuşup bu sorunu çözeceğim. Kafam çok rahat. O zaman içerisinde ben de fikrimi olgunlaştırıyorum. O da fikrini olgunlaştırıyor. İkimiz de olgunlaşmış fikirlerle masaya geliyoruz. Ama aklına her geldiği an konuşup çözmeye çalışırsan olmuyor. Yetişemiyorsun.
Evet aynen. Ya bu gerçekten önemli. Bir de dediğin gibi sürekli yeni bir fikir, yeni bir şey üzerinde uğraşınca da asıl ana hedefinden de şaşabiliyorsun yani. Özellikle hani sen de öylesin anladığım kadarıyla öncesinde hep öyleydin. Ben de böyle her işi böyle yapmak, yardım etmek konusunda sürekli atılıyorum mesela şirkette de. Ama yani bir yerden sonra kendi hedeflerimi böyle bir bakıyorum. Bambaşka şeylere girmişim. Hani güzel başkalarına yardım etmek ama orada şey önemli yani birazcık filtreleyebilmek. Herkese hemen dönmeden işte biraz daha işte o asenkron çalışmayı da benimsemek önemli oluyor.
Ya bir de işte çıktığınız şeyine yıllar içerisinde ona odaklanmaya başladım. Yani birim zamanında ürettiğin fayda. Yani her işi evet. Sen yapma. Hatta bazı işleri mümkünse kimse yapmasın. O zaman yani gerçekten o bir de herhalde tecrübeli olan bir şey. Çünkü bir işe bakıyorsun çok acil. Kimse yapmıyor. Bir yıl sonra bir bakıyorsun backlog'da duruyor. Kimse yapmış mı yapmamış. Ama backlog açılırken o test gelirken çok acildi. Demek ki o kadar da acil değilmiş yani.
Aynen öyle. Hatta onunla ilgili bir tavsiye vardı. Mesela böyle her şeyi çok not almaktansa, mesela diyelim ki sen product manager'sın. Sürekli bir yerlerden istekler geliyor, sağdan soldan, Slack'ten, şuradan buradan yazıyorlar. Hani sen onların hepsini hani şeyi sekreteri olma yani. Hani her şeyi sağa sola not etmekle uğraşma. Onlar zaten eğer çok önemli değilse bir yerde sonra unutulup gidiyor zaten. Birisi önemliyse sana sürekli hatırlatacak onu zaten.
Abi çok o şekilde. Önemlisi çok iyiymiş.
Aynen yani. Çünkü bende de oluyor bazen mesela herkesten bir şeyler geliyor. İşte onu Slack'te onu böyle şey yapıyorum. Kaydediyorum, bookmarklıyorum, onu bilmem ne yapıyorum. Ve sonra bir bakıyorum 3 ay önceden bookmarklar var. Umursamıyorum yani çünkü o kadar çok sürekli gündem değişiyor ki. Hani sadece önemli olanları yakalamak hani... Belki bir yere not almak mantıklı olabilir ama öyle acil meselesi mesela çok değişken. Süper. Vallahi güzel oldu yani soru cevaptan çok böyle şey oldu yani. Ben de birazcık işin içine girdim. Bayağı güzel şey, deneyim paylaşımı oldu. Aynen. Güzel. Son sorumda en sevdiğin film. Film nedir?
Brad Pitt'in oynadı. Google'layalım. Kaç kere izledim hatırlamıyorum. Fight Club.
Konusu neydi?
Fight Club. Yes.
Fight Club. Ha. Okey tamam.
Çok süper. Çok izlemişimdir. Yani orada şeyi çok seviyorum. Yani bir hani kapitalizme karşı duruşu çok güzel. İki kendini orada farkına var. Yani bir sürü şey sorgulatan bir film. Yani o yüzden özellikle hayatımın iniş ve çıkışlarında böyle defalarca açıp baktığım, izlediğim bir film.
Süper. Çok teşekkürler Şahin. Bayağı güzel soruları çok güzel cevaplar verdin. İçten cevaplar verdin. Bunun için de teşekkür ederim. Umarım Heybooster'ın da daha güzel haberlerini de almaya devam ederiz. Paylaşmaya devam ederiz. Bu arada şeyi de bekliyoruz. İş ilanları sayfanızı, linkleri bekliyorum. Onları da paylaşacağım ben de. Bizim hem şeyden ilanlar sayfasından hem de bu podcast bölümünün notlarını ekleriz. Oradan da ilgilenenler bakabilir. Siz bu arada şu an hala remote'sunuz değil mi? Yani şey İstanbul'da olanlar var ama dünyanın herhangi bir yerinden de gene çalışan alabiliyorsunuz.
Çalışan gelebiliyor. Epsumo döneminde bir ofis kiraladık bir aylığına. Onun da sebebi hani buradan da belki Epsumo tarafına gene bir ufak tavsiye olabilir. Bir yoğunluğunuz artıyor ister istemez.
Aynen.
Çünkü çok fazla lokasyondan saat bağımsız talep almaya başlıyorsunuz. O tarafı birazcık daha hem öncesini hem sonrasını organize edebilmek için bir araya geldik. Ama normalde mutlu üzerimize geri döndük.
Çok güzel ya, siz böyle şey bir klan gibi hani böyle arada bir araya gelip arada bir dağılma. Bayağı güzel şey, belli ki mobilize olabiliyorsunuz yani.
Abi şey çok güzel, ekip buna birazcık yapısı da yatkın. Hani herkes de ona şey yapabiliyor, uyum sağlayabiliyor. Yani o yüzden o da bir şey, o böyle şey kültür diyorlar ya. Yani o şirket kültürü ya da takıma yatırımcılar yatırım yapmak istiyor. İşte bunun neden olduğunu zaman içerisinde anlamış olduk.
Aynen öyle. Süper. Çok teşekkürler tekrardan Şahin. Görüşmek dileğiyle.
Çok keyifliydi. Görüşürüz.
Görüşürüz.